Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz. Her hafta siz değerli dostlarımızla, kitap dostlarıyla Erkam Radyo'da, Erkam mikrofonlarında sizlerle buluşuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ve güzel kitapları, güzel konuları inşallah dilimizin döndüğünce sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Efendim, kitaplarımıza geçmeden önce bir kitap faaliyeti, bir fuar duyurusuyla programımıza başlayalım. Bugün yani 11 Ekim, 19 Ekim tarihleri arasında İstanbul Üsküdar'da Üsküdar Kaymakamlığı'nın düzenlemiş olduğu kitap fuarı inşallah başlıyor. Bir hafta kadar sürecek olan bu kitap fuarı Üsküdar sahilde tertip edildi. Birçok yayın evi, yazar efendim katılıyor ve mutlaka siz değerli kitap dostlarını da oraya bekliyoruz. İnşallah Üsküdar'da bir gelenek haline gelen, daha önce Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapılan bu fuar geçtiğimiz yıl bir inkıtaya uğramıştı. Bu sene tekrar sahilde bir alan oluşturularak orada kaymakamlığın organizesiyle inşallah bu kitap fuarı hayata geçirilmiş oluyor. Kitap fuarlarının belki eskisi kadar yoğunluğundan söz etmek mümkün değil. Zira dijital dünyanın yoğunlaşmasından, artmasından kaynaklı kitapların fuarlarda sergilenmesi ve kitap okuyucuların fuarlara ilgi duyması biraz azaldı. Bu bir hakikati ifade etmek lazım. Ancak kitap fuarlarını sadece bir kitap satış noktası olarak görmemek gerekiyor. Zira sadece satış noktası değil, aynı zamanda bir kültür faaliyeti olarak görmek gerekiyor. Zaten o şekilde tertip ediliyor. Muhtevasında birçok yazarın konferansının olduğu, söyleşisinin olduğu, efendim imza programlarının olduğu, yazar okuyucu faaliyetlerinin, yazar yayıncı ya da yayıncı okuyucu faaliyetlerinin de programların içerisinde gerçekleştirildiği bir kültür faaliyeti olarak görmek gerekiyor. Kitap fuarına giden insan illa kitap alacak diye bir kaide de yok kıymetli dinleyenlerimiz. Kitapların içerisinde, yayın evlerinin standlarında yeni çıkan kitapları takip etmek ya da bir kitabın arka kapak yazısını okumak, efendim bir kitabın içeriğini incelemek, orada bir kitap dostu ile bir şekilde sohbet etmek ya da varsa bir yazarla tanışmak. Bu gerçekten çok kıymetli, çok güzel şeyler. Onun için kitap fuarlarını bu yönüyle görmek gerektiğini acizane size tekrar ifade etmiş olalım. Tabii ki çocuklarımızı ve gençlerimizi de unutmamak gerekiyor bu kitap fuarlarına. Onları götürüp kitap kültürü ile büyümelerine, kitap kültürünün onların hayatlarına katkı sağlamasına, o ortamları görmesine efendim gayret göstermek gerekiyor. Belki evladımız veya bir genç kardeşimizin birçok yerde hiçbir zaman göremeyeceği bir yazarımızı, bir büyüğümüzü o ortamda görmesi, onunla bir sohbet etmesi hayatında hakikaten önemli iz bırakır diye düşünüyoruz. Zira bizlerin de aynı şekilde lise yıllarında, ortaokul yıllarında, bugün baktığımızda, geçmişe dönüp baktığımızda, o yıllarda bir şekilde temas ettiğimiz, görüştüğümüz büyüklerimiz, hocalarımız, yazarlarımız olduğunu görüyoruz ve bunlardan sevinç duyuyoruz. İyi ki tanışmışız diyoruz. Onlardan birkaç hatıramı anlatmak istiyorum programımızın bu dakikalarında, kitaplara başlamadan önce. Bir gün İstanbul'da Sirkeci'den efendim tramvaya binip Beyazıt'a doğru gelirken bir baktım, aynı vagonda hemen yan tarafımda rahmetli Mehmet Şevket Eygi hocamız bulunuyor. Yanında bir delikanlı var. Zaten Şevket Eygi hocayı görüp de tanımamak mümkün değil. Hem o edasıyla, duruşuyla, o zarafetiyle, kıyafetiyle hemen insanların içerisinde kendisini belli eden, gösteren bir insandı. Ve yanına yaklaştım bir lise talebesi olarak. Efendim ben falan okulda okuyorum, lise şu sınıftayım. Bir tavsiyeniz, bir efendim bize bir öğüdünüz olur mu diye sorduğumda bana dedi ki, evladım dedi, dil öğren dedi. Mutlaka dil öğren dedi. En başta Türkçeyi en güzel öğren, ondan sonra Türkçenin dışında farklı bir dil öğren diye nasihatlerde bulundu. Karşılıklı efendim konuşmalar oldu. Şimdi bu belki 30 sene önce, 25 sene önce olmuş bir hadise. belki hani çok da böyle hatırat olarak kayda değer de olmayabilir ama bir çocuk olarak o yıllarda benim dünyamda, benim düşünce dünyamda öyle bir insanla tesadüf etmem gerçekten şuradan baktığımda, bu yıllardan baktığımda çok daha kıymetli olduğunu görüyorum. Aynı şekilde rahmetli Kadir Mısıroğlu ile yine kendisinin yayın evinde, Sebil Yayınları'nda böyle bir tanışmamız olmuştu. Ziyaretlerine gitmiştik. Efendim o da aynı şekilde bir takım tavsiyelerde bulunmuştu. Yine rahmetli Mehmet Emin Saraç Hoca Efendi ile Fatih Camii'nde, İmam Hatip Lisesi'nde okuduğumuz yıllarda oraya gider, odasında onun elini öperdik. O da bir takım bizlere nasihatlerde bulunurdu. Bunun gibi değerli hocalarımız bugün artık arasak da bulamayacağımız, efendim rahmeti rahmana kavuşmuş büyüklerimizin kemali hayatlarında bizlerle böyle bir tevafuk etmiş olmaları, onlarla buluşmamız olmuş olması gerçekten kıymetli. O açıdan bu fırsatları kendi evlatlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize de yaşatmak lazım. Yazarlarla, hocalarla, büyük insanlarla, alimlerle, efendim önder insanlarla gençlerimizi buluşturmak gerektiğini düşünüyorum efendim. İşte kitap fuarlarının böyle bir güzelliği var. Bunu da tekrar zikretmiş olalım. 11 Ekim ile 19 Ekim tarihleri arasında İstanbul Üsküdar sahilde güzel bir kitap fuarı başlıyor efendim. İnşallah beraber oralarda buluşuruz. Efendim Edebiyat Ortamı Yayınlarından çıkan güzel bir kitapla devam edelim. Programımızın ilk kitabı olsun. Altınoluk dergisinin sayfalarından da ismini tanıdığınız değerli yazar Ali Büyükçapar'ın güzel bir çalışmasına Mehmet Köprülü de bir tanıtım yazısı, kritik yazısı kaleme almış. Ali Büyükçapar'la aslında geçtiğimiz haftalarda bir program yapacaktık. Ancak bir fırsat oluşmadı. Dolayısıyla kitabını inşallah programımızda anlatmaya gayret göstereceğim. Kıymetli Mehmet Köprülü Bey'in bu kaleme almış olduğu yazıdan da istifade ederek. Edebiyat Ortamı Yayınlarından çıktı dedik kitap. 239 sayfadan oluşuyor. Mülki Beka kitabın adı. Hakikaten kitabın ismi de çok güzel. Mülki Beka'dan gelmişem fani cihanı neylerim. Ben dost cemalin görmüşem huri cinanı neylerim diye. Hani Yunus Emre'nin güzel bir efendim ilahisi var. Bu kelime orada geçiyor. Mülki Beka kitabın adı da ilginç ve dikkat çekici. Eğitimci yazar Ali Büyükşapar son eseri Mülki Beka'da hayat safahatını içtenlikle kaleme almış. Kitap sadece bir hatırat değil, aynı zamanda bir insanın yaşadıklarını metafizik duyarlılıkla kayda geçirme çabası. 1968 Kahramanmaraş doğumlu olan ve ilahiyat öğrenimini felsefe ve din bilimleri sahasında derinleştiren yazar, yıllarını hem şiire, hem düşünceye, hem de irşada adamış bir isim. Daha önce şiir ve deneme türlerinde kaleme aldığı eserlerle tanınan Büyükçapar, bu defa kendi hayatını çile yolunun eşikleri olarak resmediyor bize. Bunu yaparken okurunun elinden tutuyor, ona samimi bir yolculuk vaat ediyor ve onu yaşadığı acı ve kedere ortak ediyor. Kitabın ön sözünde Büyükçapar kendisini helezonik bir yapının içinde tanımlıyor. Zamanın sıradan akışına teslim olmayan, mekanın ötesinde varlık boyutlarını soluyan bir yolcu gibi. Bu yaklaşım daha başta okuyucuya kendisine eserin bütününde sarıp sarmalayacak metafizik duyarlılığı haber veriyor. Hayatımı göz açıp kapayıncaya kadar geçirmedim. Zaman beni bir anda kuşatmadı. Kendimi helozonik yapının içinde buldum. Mekana ayaklarım bastı ama varlığım alemlerin farklı boyutlarında dolaşıp durdu. Zıtlar arasındaki ahengi çözüp seyre daldım. 2000'li yıllara ulaştım. Milenyum denilen zamana tanıklık ettim. Kadim değerler arasında yer alan metafizik öğretimimi tamamladım. Buna el verin deyince fizik alemin malumatını kattım. Değer olgularına aşina oldum diyor Ali Büyükçapar. Bu kitabın ilk sayfalarında kendi serüvenini tanımlarken. Mülki Beka'nın bölümleri klasik bir kronolojiyi şairane bir kurgu ile ortaya koymuş. çocukluk hatıralarıyla başlayan yolculuk, ilk demler, evimiz, mahallemiz, Kayabaşı Mektebi ve Maraş Ortaokulu gibi başlıklarla okuru yazarın kökleriyle buluşturuyor. Ancak bu bölümleri sıradan bir çocukluk anlatısının ötesine taşıyan her ayrıntının, her metaforun gölgesinde şiirsel bir duyarlılıkla kayda geçirilmesi bizim dikkatimizi çekiyor. Dahası var, kendini fark ediş ile başlayan bilincin şu an parıldayan ziyası başından bu yana hayat serüvenini anlatan her satıra ayrı bir açı ile düşüyor. O açıdan sadece geçmişi değil, hali ve geleceği de okuyoruz. Yine kitabın diğer bir bölümü olan Koza ve Kelebek bölümünde hayatın içsel dönüşümleri dile gelirken, Padişahın Atı Bana Baktı ya da Kaos ve Cevelan gibi başlıklar yazarın gençlik ve olgunluk yıllarındaki ruhsal kırılmalarına işaret ediyor. Eserin en dikkat çekici taraflarından biri, fizik ile metafizik arasında yazarı bugün de rahat bırakmadığı anlaşılan kavga. Hatıralar yalnızca dünyevi bir hayat hikayesi olarak değil, varlık ve yokluk sorularıyla örülü bir düşünce atlası olarak sunuluyor. Okur bu atlasta keyif sürmeyi beklemesin, yazarın çilesinden satırlara düşen kıvılcımlara hazır olsun. O kıvılcımların küllenmiş ateşleri alevlendirdiği kesindir. Ali Büyükçapar'ın hayatında Maraş'ın güçlü bir yeri var. Aile köklerinden mahallesine, öğretmenlerinden dostlarına kadar birçok unsur Maraş kültür hafızasından izler taşıyor. Aynı zamanda İstanbul'da geçen yıllar, yurt gezileri ve vaizlik tecrübeleri esere hem coğrafi hem de fikri bir çeşitlilik kazandırıyor. Yazar yerel ile evrenseli, gündelikle metafizik olanı aynı potada eritiyor. Mülki Beka, bir çilekeş insanın zıtlar arasındaki ahengi keşfetme gayreti olarak okunmalı. Arka kapakta ifade edildiği üzere yazarın amacı yalnızca kendi hayatını kayda geçirmek değil, aynı zamanda metafizik çağrılara kulak veren herkese yol arkadaşlığı teklif etmektir. Kitap boyunca yazar, varlıkla insan arasındaki ilişkiyi bir şairin duyarlılığıyla yeniden düşünüyor. Özellikle şu satırlar eserin iddialı felsefi çıkışını bize özetliyor gibi. Şu cümleleri okuyoruz Ali Büyükçapar'ın kitabının sayfalarından. Eşya ve olayları mutlak varlık olarak gösteren vahdeti vücudu bir idrak yanılsaması olarak gördüm. Siz perdesini hareketler aralayınca zeka ve şuurumda vahdaniyet güneşinin doğduğuna şahit oldum. Evet, siz perdesini aralayınca zeka ve şuurumda vahdaniyet güneşinin doğduğuna şahit oldum. Kesrette birliği objektif ve subjektif varlıkların idrakimize perdelediği mutlakı kavrayabildim. Mineraller, bitkiler, hayvanlar, insanlar, madde, hayat, ruh, zaman ve mekan el ele tutuşup saadetle şekil alıp şekil veriyor. Her insan kendi çabası çapında nasibini alıyor ya da alamıyor. Mutlak varlık mesajlar veriyor. Her dem seslenip duruyor. Kulağı olan beri gelsin. Ali Büyükşapar'ın hatıratı Türkiye'de dini eğitimin ve dava denilen büyük mefkurenin bireylerin hayatında nasıl bir sarsıntı yarattığının şahitliği olarak da okunmalı. Türkiye'de özellikle son yarım asırda dini hareketlerin, cemaatlerin ve davaya adanmış hayatların bireyler üzerinde açtığı izler. Mülki Beka'da çok canlı bir şekilde hissediliyor. Çocuklukta atılan tohumların gençlik yıllarında nasıl bir idealle birleştiğini, fakat bu idealin insanların ruhunda ve hayatında ne tür gerilimlere yol açtığını bütün açıklığıyla görüyoruz. Kitapta satır aralarında hissedilen pişmanlık ve kahır aslında bir kuşağın ortak acılarını dile getiriyor. Bu yönüyle kitap, Türkiye'deki dindarların özellikle son yıllardaki tecrübelerinin anlaşılması için değerli bir kaynak niteliğinde. Yazar, dini eğitimin ve dava bilincinin insanlara kazandırdığı manevi zenginliğin yanında açtığı yaraları da saklamıyor. Bu samimiyet, kitabı yalnızca bir hatırat değil, aynı zamanda bir hesaplaşma metni haline getiriyor. Okur, satır aralarında şunu fark ediyor. Büyük idealler uğruna koşan nice insan, hayatın somut gerçekleriyle yüzleştiğinde kırılıyor, yaralanıyor. Yazarın esefle dile getirdiği bu kırılmalar, aslında birkaç neslin yaşadığı manevi depremlere işaret ediyor. Bu yüzden Mülki Beka, yalnızca ferdi bir anlatı değil, kolektif acı bir hafızanın kaydıdır. Mülki Beka, hatırat türüne özgün bir katkı sunan, şiirle felsefenin kesiştiği bir metin. Büyük Çapar, çocukluğundan olgunluğuna, yerelden evrensele, fizik olandan metafizik olana doğru uzanan çizgide kendi yolculuğunu aktarırken okuyucusunu da aynı yolculuğa davet ediyor. Hayatını bir koza ve kelebek metaforunda özetleyen yazar, aslında her insanın dönüşüm yolculuğuna da ayna tutuyor. Evet, değerli dostlar, güzel bir kitap, önemli bir çalışma. Hem bir dönemin şahitliğini yapmış, hem o döneme ait iç seslerini burada ifade etmiş, yazmış. Hem bir hatırat, aynı zamanda bir taraftan da şahit olduğu dönemin belgeseli niteliğinde kaleme alınmış bir kitap. Ali Büyükçapar'dan, Edebiyat Ortamı Yayınları'ndan neşredilmiş Mülki Beka. Okuru bol olsun efendim diyoruz ve programımızın birinci bölümünü burada sonlandırıyoruz inşallah. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümde tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle devam ediyoruz efendim. Bu bölümün ilk konusu olarak bir kitaptan ziyade aslında bir kütüphaneyi konu edinmiş olacağız değerli dostlar. İstanbul'da bulunan Millet Kütüphanesi'nin serüvenini sizlerle paylaşmış olacağız. Kitaplara coşkuyla bağlı bir insanın neler yapabileceğini ve bugün İstanbul'un en kıymetli kütüphanelerinden biri olan Millet Kütüphanesi'nin işte böyle bir tutkudan ortaya çıktığını anlatan bir hikaye. Efendim bunu sizlerle paylaşmış olacağız. Millet Kütüphanesi'nin bulunduğu bina aslında 17. yüzyılın sonunda Osmanlı'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafından yaptırıldı. Evet, Millet Kütüphanesi 17. yüzyılın sonunda. 1638 yılında Erzurum'da doğan Feyzullah Efendi, genç yaşta medrese eğitimi gördü. Ardından İstanbul'a gelerek dönemin önde gelen alimlerinden dersler aldı ve devletin en üst dini makamı olan Şeyhülislamlığa kadar yükseldi. Şeyhülislam Feyzullah Efendi. Ancak onun hayatı ilim kadar siyasetle de iç içeydi. Hakkında birçok söylentilerin sonunda 1703 Edirne vakası sırasında isyancılar tarafından öldürüldü. Ancak ilim mirası ve vakıf eserleriyle kalıcı izler bıraktı. Onun en değerli vakıf eserlerinden biri de bugün Millet Kütüphanesi'nin kalbi olan Feyziye Medresesi idi. 1701'de inşa edilen bu medrese yıllar içinde yıpranıp harap hale geldi. Hatta İkinci Meşrutiyet yıllarında neredeyse tamamen yıkılacaktı. O dönemde İstanbul'un imar işlerinden sorumlu olan yetkililer bölgeyi yıkıp bir bando meydanı açmak istiyorlardı. Tam bu sırada şehrin tarihi eserlerine meraklı olan Fransız Büyükelçisi'nin eşi Madame Bompard, harabe halindeki yapının yıkıldığını görüp Sultan Reşad'a haber verdi. Onun müdahalesi sayesinde bina kurtuldu. 1916 yılında ise devreye Ali Emiri Efendi girdi. Yani bugünkü Millet Kütüphanesi'nin binasından bahsediyoruz. Ömrünü kitap toplamaya adamış bu büyük insan, büyük kitapçı, yıllarca biriktirdiği hazinesini artık milletle paylaşmak istiyordu. İşte bu yüzden kütüphaneye kendi adını değil, Millet Kütüphanesi adını verdi. Çünkü kitapların gerçek sahibinin millet olduğuna inanıyordu. Ali Emiri Efendi 1857 yılında Diyarbakır'da doğdu. Medrese eğitimi almadı ama çok güçlü bir meraka sahipti. Gittiği her yerde kitap topladı, nadir yazmaların peşine düştü. Görevle Anadolu'nun farklı şehirlerini dolaşırken eline geçen eserleri sandıklara doldurup İstanbul'a taşıdı. Kitapları hem topladı hem de muhafaza etti. Geçiminden kısıp da kitaplara para harcadı. İşte bugün Millet Kütüphanesi'nin raflarında duran binlerce nadir eser, onun yani Ali Emiri Efendi'nin bu tutkusunun sonucudur. Ali Emiri'nin Millet Kütüphanesi'nde gün ışığına çıkardığı en önemli eserlerden biri de Türk kültür tarihi açısından tartışmasız en önemli yazma olan Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugatit Türk'üdür. Yüzyıllarca kayıp olan Divan-ı Lugatit Türk, 1910'larda Ali Emiri tarafından sahaflarda keşfedildi. Bu milletin ortak mirası olduğu için de onu asla satmadı. 11. yüzyılda yazılan bu eser sadece Türkçenin ilk sözlüğü değildir. Aynı zamanda da ilk gramer kitabı ve ilk ansiklopedisidir. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan bu eserde aslında Türk dilinin zenginliğini şiirler, atasözleri ve deyimler, oyun ve kıyafetlerle birlikte görüyoruz. Tabii dünya tarihindeki ilk Türkçe haritayı da. Kaşgarlı Mahmud bu haritayı Araplara Türklerin kim olduğunu daha iyi anlatmak için çizmişti. Bugün ise Türk tarihinin en eski görsel belgelerinden biri olarak duruyor. Eğer bir gün yolunuz, değerli dostlar, İstanbul Fatih semtine düşerse, Fevzi Paşa Bulvarı üzerindeki Millet Kütüphanesi'ni mutlaka ziyaret edin. Sessiz koridorlarında yürürken bir köşeden Ali Emiri Efendi'nin sizi gülümseyerek izlediğini hissedeceksiniz. Çünkü o kitaplarıyla hala bizlerle yaşamaya devam ediyor. Efendim, böyle önemli ve güzel insanlar. Mesela bunlardan bir tanesi de İbnül Emin Mahmud Kemal İnan. O da aynı zamanda bir kitap kurdu diyelim, ya daha doğrusu kitap aşığı bir insan. Kütüphanesi var, bağışladığı kitapları var. Hayattayken kitaplar toplamış, yazma eserler. Yani bugün İstanbul'da birçok yazma eserler kütüphanelerinde bulunan bu güzel kitaplar işte böyle Ali Emiri gibi kitap tutkunu insanların sayesinde bugüne kadar gelmiş ve öğrendiğimiz gibi Divan-ı Lugatit Türk, Kaşgarlı Mahmud'un, ki çok önemli bir eserdir. Türkçe tarihi açısından, dil tarihi açısından da çok ehemmiyetlidir. Onun da aynı zamanda keşfeden, bulan, sahaflardan efendim bulan Ali Emiri Efendi mutlaka bu kütüphaneye de, Millet Kütüphanesi'ne de en azından hem o kütüphaneyi yakından görebilmek hem de Ali Emiri Efendi'yi tanıyabilmek için gidilebilir. Değerli dostlar, bir diğer kitapla devam ediyoruz. Nurettin Topçu'nun Dergah Yayınları'ndan çıkan Tarih Sırasına Göre Bütün Yazıları 1-2 diye Nurettin Topçu'nun kitapları, efendim yazıları daha doğrusu yeni çıkmış. Kitapları var zaten Nurettin Topçu'nun, hem hayatta iken yazdığı kitapları var, hem de vefatından sonra yine Dergah Yayınları tarafından elle yazdığı notlarından oluşturulan kitaplar var. Bu da tarih sırasına göre rahmetli Nurettin Topçu'nun farklı zamanlarda bir takım gazetelerde, dergilerde yazmış olduğu yazıların toplu hali olarak Dergah Yayınları'ndan yayınlanmış efendim. Fikir ve hareket, fikir ve ahlak deyince hiç kuşkusuz Türkiye'nin neredeyse son bir asrına damgasını vuran bir isim akla gelir. Nurettin Topçu. Bu topraklarda 66 yıllık bir ömür süren Topçu, vefatının üzerinden geçen 50 yıllık süre zarfına rağmen konuşuluyor, fikirleri, yazdıkları okunmayı ve anlaşılmaya çalışılıyor. Hayatını üzerine bina ettiği ve hareket düşüncesi ile idealize ettiği fikirlerinden ömrünün sonuna kadar sapmaması ve o minvalde yaşamasından olsa gerek, kimi zaman bilinçli bir şekilde yok sayılmış ya da görmezden gelinmiştir. Ancak her şeye rağmen Türk düşünce tarihimizin yakın dönemine çok önemli izler bırakmıştır rahmetli Nurettin Topçu. Vefatının 50. yılı 10 Temmuz 1975'te vefat ediyor Nurettin Topçu. Bu yıl dolayısıyla, 50. yılı dolayısıyla Topçu'nun fikir mirasının varisi Dergah Yayınları çok önemli bir işe imza atarak Nurettin Topçu'nun 1934 yılından 1974 yılına kadar yazdıklarını kronolojik sıra ile iki cilt olarak yayımladı. Şimdi bu tür kitapların şöyle güzelliği var değerli dostlar. Bir yazarın düşünce dünyasını keşfetmekle beraber zaman içerisindeki yani yıllar içerisindeki yazarın değişimini veya gelişimini veyahut olaylara bakış tarzını da görmüş oluyorsunuz. O yüzden mesela Sezai Karakoç Üstad'ın da aynı şekilde böyle kitapları var. Sütun diye yayınlamış kitapları var. O da gazete ve dergilerde yayınlanan yazılar ama tabii ki her birisi gerçekten bir şaheser. Aynı şekilde Nurettin Topçu'nun da yazmış olduğu bu konular ve o dönemin meselelerine bakışı, değerlendirilişi nasıl değerlendirdiğini görmemiz açısından da kıymet arz ediyor. Bu çalışma elbette bir düşünce adamının tarih, dönem ve şartlarla birlikte fikri seyrini takip açısından az önce de ifade ettiğimiz üzere büyük önem arz etmekte. Tarih sırasına göre bütün yazılara Nurettin Topçu 1-2 adlı eserin mimarları, Nurettin Topçu külliyatının tamamen yeniden neşri konusunda yıllardır çalışan başta İsmail Kara ve Ezel Erverdi. Gerçekten her iki isme de Cenab-ı Hak hayırlı ömürler, hizmet ömürleri versin. Ezel Erverdi ve İsmail Karabey için ne kadar onlara minnettar olsak azdır diye düşünüyorum. Sadece bu kitapla alakalı değil, onların yakın döneme ışık tutan birçok edebi eseri, fikri eseri gün yüzüne çıkardıklarını da biliyoruz. Hikayeler dahil yazıların tamamının kronolojik olarak yeniden neşrinin gerekçesini İsmail Kara şu cümlelerle ifade ediyor. Böyle bir yayını düşünmemizin ana sebebi ilim ve fikir adamlarının, sanatkarların eserlerinde, yazılarında ele alıp tartıştıkları, sorun haline getirdikleri veya bir hükme bağladıkları konuların, meselelerin bazen kronolojik, dönemsel anlamları veya irtibatlarıyla daha farklı, daha üst düzeyde veya yerli yerinde anlaşılabilmelerinin imkanlarını hazırlamaktır. Eserin girişinde Nurettin Topçu'nun yazılarını oluşturan bu iki muhallet eserin değerlendirmesini ve süreci aktaran İsmail Kara, hareket ve dergah çizgisinin fikir mimarı Topçu'nun yazıları, yazılarının hayatta iken kitaplaşma süreci, vefatının ardından yazılarının bir araya getirilerek kitaplaşması ve en nihayetinde kronolojik düzenlemeye kadarki süreci hülasa ediyor. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bu önemli bir çalışma. Hatta şunu da sizlere ifade edeyim. Nurettin Topçu'nun bütün kitaplarını almanızı tavsiye ederim. Bazı yazarların sadece tek bir kitabını alarak o yazarı anlamak veya okumak mümkün değil. Bunlardan bir tanesi Nurettin Topçu. Bunlardan bir diğeri Mahir İz, işte Mustafa Kara, İsmail Kara, Sezai Karakoç, Necip Fazıl, Rasim Özdenören, daha birçok sayabileceğimiz insan var. Bunların kitaplarını tamamen alıp kütüphanemizde bulundurmak, o yazarların düşünce dünyasını daha kolay ve daha istifadeli anlamamıza sebep olabilir efendim. Onun için bu programımızın sonuna doğru gelmişken Nurettin Topçu'yu da rahmetle anıyoruz sevgili dostlar. Efendim, radyolarını yeni açan dostlarımız vardır şüphesiz. Onlar için tekrar edelim, programımızın başında duyurmuştuk. İnşallah 11 Ekim 19 Ekim tarihleri arasında İstanbul Üsküdar'da, Üsküdar sahilinde Üsküdar Kaymakamlığı'nın organize etmiş olduğu ve birçok yayın evinin yazarında katıldığı bir kitap fuarı tertip ediliyor. Mutlaka değerli dostlarımızı, siz kitap dostlarını hem bir Üsküdar havası hem bir Hüdayi havası orada almak. Hüdayi Hazretleri'nin de malumunuz olduğu asitanesi, türbesi orada. Gerçekten çok maneviyatlı ve çok güzel yerler. Güzel bir İstanbul gününde inşallah hem Üsküdar sahilinden şöyle Kız Kulesi'ne, Sirkeci'ye, Eminönü'ne, İstanbul'a, tarihi Yarımada'ya, Sarayburnu'na bakılır. Üsküdar'da dolaşılır, bir kitap fuarı ziyaret edilir. Sonra orada bir Hüdayi Hazretleri ziyaret edilir. Güzel bir İstanbul günü yaşamaya vesile olur diye düşünüyorum inşallah. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Değerli dostlar, hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.